Lüsyen, Can Dündar, 27. Ayrım. O bir büyük o, Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal. İşte ben onun huzuruna çıkmak şerefine de erdim. Harp onun çalışmasıyla son bulmuş, barış onun çalışmasıyla kazanılmış, millet ve memleket kurtulmuş. Hatta ben ve bütün benliğim onun çalışmasıyla ve onun sayesinde varlığını koruduğu için şükranlarımı sunmak için onun huzuruna gelmişim. Benim için bu bir ikinci varoluş ve birinci mutluluktur. Hakkı Tarık Beyefendi, Türkiye'de ilk defa olarak hayırlı ve gerçek faaliyet giriyor. Türkiye'de ilk defa olarak bir garp medeniyeti görülüyor. Ve hızlı ve sağlıklı bir gelişme başlıyor. Yeniden açılan ve uzun caddeleri ve yeniden inşa edilen yüksek binalarıyla Ankara'nın bayındır ve düzenli bir Avrupa şehri manzarası kazanacağından emin olalım. Büyük Millet Meclisi arkadaşlarınızdan Rasim Beyefendi ile siz, bana bu yeni hükümet merkezimizin görmeye değer olan yerlerini göstermek lütfunda bulundunuz. Bana eşlik ettiğinizden dolayı minnettarınızım. Döndüğüm evimde odamda şu satırları yazarken, Büyük Gazi'mizin yüce hayali bir zafer heykeli gibi başucumda duruyor. Bala'yı sereşsi huşmendi, mitaft sitare-i bülendi. Başının üstünde zekasından dolayı bir yücelik yıldızı parlıyordu. Ve hemen sonra sonsuzluk anıtının ardından gelen İsmet Paşa'nın sureti görünüyor. Bu görünüşler devam etmekle birlikte kendimi hala o ziyafette hazır bulunan Büyük Millet Meclisi Saygıdeğer Başkanı'yla vekil beyefendilerin, değerli milletvekillerinin huzurlarında görüyorum. Ve bana öyle geliyor ki bu hatıralar, bu şükran duyguları ve o takdir ve sevgiler bana ömrüm boyunca yar ve yardımcı olacak ve beni sevindirecek ve avutacaktır. 148. Dahi teceddüde. Büyük gaza, büyük zafer bu inkılap. Büyük gaza tegallübe. Büyük zafer taassubu teseyyübe. Gazayı Mustafa Kemal. Evet, cehalete ilmin bu büyük bir zaferi. Cihan şümul olacaktır onun bu şaheseri. Yarın bu seyredenir kahramanların eseri. Kuvayi Mustafa Kemal, dehayi Mustafa Kemal. Yenilik dahisine. Büyük gaza, büyük zafer bu devrim. Büyük gaza zorbaya, büyük zafer yobazlığa ve tembelliğe. Mustafa Kemal'in gazası. Evet, cahilliğe bilimin bu büyük bir zaferi. Evrensel olacaktır onun bu şaheseri. Yarın bu seyre denir kahramanların eseri. Mustafa Kemal'in kuvvetleri, Mustafa Kemal'in dehası. Dumlu Pınar, No. 4, 6 teşrine evvel 1341-1925, sayfa 11. Abdülhak Hamid Tarhan, Bütün Şiirleri, 3, Hep Yahut Hiç, İlham-ı Vatan, Hazırlayan İnci Engin'in, İstanbul Dergah Yayınları, 2. Baskı, Kasım 1999, sayfa 224. 149. 1925 Venedik. O sırada Venedik'te Lucien, Hamit'in gel yakarışıyla Michel'in kal ısrarı arasında azaptaydı. İstanbul'a dönmeyi Hamit kadar o da istiyordu aslında. İstedikçe bunun güçlüklerini fark ediyor, ettikçe bunu zorlaştıran şartlara kahrediyor. Gidemeyişinin acısını onu buralara sürükleyen, yanında alıkoyan adamdan çıkarıyordu. İster Milano'da Toscanini'nin yönettiği bir orkestrayı dinlemeye gitsinler, ister Scala'da opera izlesinler, ister Pisa'da freskleri incelesinler, hiçbir ona tat vermiyor, onu içine düştüğü melankolik girdaptan çıkaramıyordu. Paris'e gitse Şanzelize'nin çiçek açmış kestane ağaçları altında, Tarık'tan mısralar okuyan o şık adamı arıyordu. Bunları yazmaya kalksa Hamit, kendisinden ayrı gezip tozmasına kızıyor, onu suçluyor, öfkeli yılanların ıslığını taşıyan cevaplar yolluyordu. Lucien bu çatışmalardan, yazışmalardan, hasretten, gurbetten yorgundu. Bir eliyle uzaktaki Hamid'e sevecen satırlarla yakınlık hissettirirken, diğerleriyle yakınındaki Michel'i keskin tavırlarla uzak tutmaya çalışmaktan bitap düşmüştü. Kocasıyla ilişkisindeki gizli yaralar kapatmak istedikçe daha da kanıyor, irinleniyordu. Sonunda o irinden zehirlenmekten korkuyordu. Maskeli evlilikleri içinde ne kadar ikiyüzlü davranırlarsa davransınlar, iç savaşın şiddetini gizleyemiyorlardı. 6 aydır içinde dolaşıp durduğu ve çıkışını bulamadığı bu labirentten kaçmak, bir sıçrayışta çevresindeki surları aşmak için kendine hayali tramplenler inşa ediyordu. Fakat aşması gereken öyle çok engel vardı ki. Kendisine ait bir varlığı yoktu. Zaten muhtaç vaziyetteki Hamide de yük olmak, onun yükünü ağırlaştırmak istemiyordu. Döndüğünde yanında başı dik, alnı açık dolaşabilmek için evvela bu meseleyi halletmesi gerektiğine inanıyordu. Çalışsa ne iş yapabilirdi? Yazarsın diyordu Hamit. Ne kazanabilirdi ki yazarak? Koca şairi azam onca eserden ne kazanmıştı ki yanındaki çömezi yazdığıyla hayatını idame ettirebilsin? Bırak onu ben düşüneyim diyordu Hamit. Ne kadar yoksul olursam olayım hiçbir şeyini eksik etmemek için çalışacağım. Bu laflar çocukça geliyordu Lucien'e. Hiçbir şey dediği neydi ki? Şimdi belki de elinin altında olduğu için kıymet vermediği pek çok şeyin yokluğunda ona mutsuzluk vermesine nasıl engel olacaktı? Bir çare bulabilmek için çırpınıyor, bulamıyor, bir yandan evde mutsuz olurken, bir yandan da dönmeye ayak dirediği zannıyla onu azarlayan Hamid'i yatıştırmaya çalışıyordu. Acıları ölçüsüzdü. 150. Venedik, 27 Aralık 1925. Efendiciğim, son 2 mektubunuzu aldım. Üzülüyorsunuz çünkü yanlış anladınız düşüncelerimi. Sizden uzaktayken mutlu olabileceğime inanabiliyor musunuz gerçekten? Benim yaşantım bir cehennem ve size bahsettiğim savaş günün her anında yüreğimde ve beynimde cereyan ediyor. Michel kesinlikle gelmeme izin vermek istemiyor. Bu gidişin kesin bir gidiş olacağını anlamaya başlıyor ve bütün gücüyle engellemeye çalışıyor. Nasıl gitmek istemek benim hakkımsa, nasıl beni sürekli çağırmanız sizin hakkınızsa, onun da hakkıdır bu. Kavga eden tarafların güvenleri azalınca kavga karmaşık hale gelir. Biz bu noktaya geldik. Michel bana güvenmiyor artık. Siz kendinize güvenmiyorsunuz ve ben de hiçbir şeye güvenmiyorum. Ve işte bu amansız kavganın son bulmasından hepimiz bitkin düştük. Her birimiz kendi tarafımızda tükeniyoruz ve hiç kimseye de yararı yok bunun. Kimseye kızmayın, hepimiz aynı derecede kabahatliyiz. Ağlıyorum, somurtuyorum, çevremdeki hayatı yaşanmaz hale getiriyorum. Ve belki de her şeyi yoluna koyacak olan bir tek eylem için karar veremiyorum. Dönüp geriye bakmadan çekip gitmek diyorsunuz. Bu bir çözüm ama o kadar çok engel var ki. Son mektuplarımdan birinde saydım bunları. Söylediğiniz gibi sizi kızdırmak için yapmadım bunu. İnanmanız için sizden uzakta geçirdiğim her saatin kendimi kurtarmak için harcadığım bir çabayla süslü olduğunu bilmeniz için yaptım. Buna inandırmak istedim sizi ve eğer ben sizi bencil ve haksız buluyorsam gerçekten de öyle olduğunuza inandırmak için yapıyorum bunu. Beni buraya bağlayan ve durmaksızın içinde debelendiğim bağların gücünü hissedemiyorsunuz siz. Sabredin, boş yere beni de kendinizi de üzmeyin. Çok sıkıntılıyım. Ve sizin mutsuz olduğunuzu bilmek beni ne avutmuş ne de güçlendirmiştir. Güzel fotoğrafları aldım ama gözünüzün üstündeki o perçem nedir Allah aşkına? Yanınızda saçlarınızı düzeltebilecek kimse yok mu? Ah bakmıyorlar size. Bütün dostlarımıza selamlarımı söyleyin. Çabuk yazın bana efendiciğim. Hep sizi düşünüyorum. Nankörlük etmeyin. Allah'a emanet ettim sizi. Lucien. 151. 1926 Venedik, İstanbul. Lucien'in endişelendiği kadar vardı. Neredeyse bir yıldır ayrıydılar. Lucien'in artık Michel'den ayrı kendine ait odasında, bir komodinin üzerindeki gümüş çerçeveye yerleştirdiği ve geceleri uykusu kaçtığında saatlerce konuştuğu adam, fotoğrafındaki haline göre hayli değişmişti. Herden bakımlı, herden zarif olmasıyla tanınan Abdülhak Hamit, gürleşmiş ak sakalı, eski parıltısını kaybetmiş kılığı ve bozulan sağlığı ile kendini koyvermiş görünüyordu. Öyle ki gönderdiği mektuplardan birinin içinden sakalının kılları çıkmış, Lucien bunları kutsal emanetlermiş gibi titizlikle saklarken, bir yandan da bunu bakımsızlık alameti saymıştı. O günlerde Mustafa Kemal Paşa Türkiye'nin yeni yüzünü Avrupa'ya göstermek üzere bir vapur hazırlatıp batılı limanları dolaştırmayı, Türk mallarını sergiletmeyi düşündü. Karadeniz adını taşıyan bu vapur, Haziran ayında hareket edip 2,5 ay boyunca seferde olacak. Barcelona'dan Londra'ya, Amsterdam'dan Marsilya'ya kadar uğrayacağı limanlarda ziyaretçi ağırlayarak bir nevi gezici sergi işlevi görecekti. Hamit de 160 kişi ile yola çıkacak geminin davetliler listesindeydi. Ne var ki çok gitmek istediği bu geziye katılmasına sağlığı engeldi. Zaten Lucien de Panayır gezisiyle yorucu bir seyahat tasarısını onaylamadığını bildirdi. Gemide hiç kuşkusuz sizin bulaşmanızdan hoşlanmayacağım bir takım işler de olacaktır notunu eklemeyi de unutmadı. Bir başka mektupta hiç hoşlanmadığı bir arkadaşıyla içki içtiğin için azarladı Hamid'i. Budalaca yem olmayın, soyluluğunuzu kaybediyor, kendinizi gülünç duruma düşürüyorsunuz diye yazdı. Yanınızda olmalıyım yoksa öldüreceksiniz kendinizi diye sızlandı. O günlerde gönderdiği bir mektup, çapkın babasının kendisinin yokluğunda rezil olmasından endişe duyan bir kızın sitemkar nasihatlarıyla doluydu. Tabii Hamit için Lucien'in ne anlam taşıdığı da belgeleniyordu. 152. Milano, 9 Nisan 1926. Efendiciğim, mektubunuzu şimdi aldım. Hasta olduğunuzu söylüyorsunuz ve bu durumun suçlusu benmişim gibi azarlıyorsunuz beni. Sizin hatanız bu ve bu kötü haberin beni çok üzmesine rağmen size son mektubumda söylediklerimi tekrar etmekten başka yapacağım bir şey yok. Kaçın. Son günlerde etrafınızı çeviren insanlardan kaçın. İstanbul'dan aldığım haberlerle sizin inkar ettiğiniz ama sürdürdüğünüz yaşam biçimini biliyordum. Çevrenizde kimler vardı, onları da biliyordum. Ne yazık ki onlardan size hayır gelmeyeceğini de biliyordum. Bazı insanların yaşamları boyunca yaptıkları uğursuz etkiyi bir yana bırakalım. Bunların sizin sağlığınızı da etkileyeceği çok açıktı ne yazık ki. Sürekli dışarıda olmanız ne anlama geliyor? Geceleri başka evlerde kalmak, dost meclisleri, her türlü aşırılık. Sizi bu işlere sürükleyenler arasında yalnızca Süleyman Nazif'i ayıplıyorum. Çünkü o iki kez suçlu. Niçin sizin ahlaksal değerinizi bildiği halde bulunmanızın bile günah sayılacağı yerlere sizi götürüyor? Ah, size uygulatmak istediğim tedaviler ne kadar uzaklarda. Ah işte sonuç. Çevrenizdeki bu insanlar zayıflıklarınızı ve anormalliklerinizi okşayarak öldürüyorlar sizi. Onları nasıl nitelemem gerektiğini bilmiyorum ve katil kelimesi çıkıveriyor kalemimden kolayca. Çevremizin ne kadar derin bir etkisi oluyor üstümüzde. Bizi çevreleyen şeylerin iyi ya da kötü olmasına göre kanat çırparak gidiyoruz iyiliğe ya da kötülüğe doğru. Çokluğun birlikten intikamı bu. Yapacak bir şey yok. İyi bir birlik eğer kötü unsurlarla çevrilmişse ilk misyonundan sapıverir. Nasıl bu kadar zayıf ve düşüncesiz olabiliyorsunuz? Yaptığınız bu aptallıklar sizi aşağılıyor. Bırakalım bunu bir tarafa, bedeninize yaptığınız tahribatı düşünsenize biraz. Benim tanıdığım, uyumu seven, çirkinlikten kaçan siz yok musunuz artık? Allah aşkına vazgeçin bu çılgınlıklardan. Kendinize bakın ve sizi maddi manevi açıdan küçülten bu saçmalıklardan kaçınacağınıza dair söz verin kendi kendinize. Rahatsızlığınız beni o kadar üzüyor ki sizi daha fazla azarlamaktan vazgeçmeliyim. Yoksa sayfalar doldurabilirim böyle eleştiri ve şikayetlerle. Allah'a emanet ettim sizi. Lucien. 153. Ben de yok olanı mı soruyorsun? Her şey yok. Diğer yokluklar mühim değil. Fakat sen yoksun asıl. Bendeki en feci yokluk sensin. Ah Lucien. Seni tekrar görmeye ne muhtacım bilsen. Seni göremedikten sonra gözlerime ne lüzum var? Sana ihtiyacım hayatımdan daha uzundur, ebedidir demek isterim. Seni dehşetli göreceğim geldi. Gel artık. Hamit. 154. 1926 yazı İstanbul, Venedik. Şimdi Lucien için en sancılı fasıl başlıyordu. Zaten bitmiş bir ilişkinin cenazesini kaldırmak ve ben aslında başkasını seviyorum cümlesinin muhatabında yaratacağı hiddet seline karşı koymak. Bunu göğüslemeye hazırdı. Bir gün bunu göze aldı, Michelle'i karşısına oturtup, ''Bedenim burada ama ruhum İstanbul'da.'' dedi. ''Bu işkenceden daha kötü bir şey olamaz. Ölüm bile iyi bundan.'' Michelle'in gözlerinde kanatlanıp uçuşan ölümü gördü, ürktü. Bu azabın bir an önce bitmesi için dua etti. Mayıs'taki bir mektubunda Hamide, ''Dönmek istiyorum.'' cümlesini yazdı ve sordu. ''Birbirimize kavuşmak için her şeye hazırlıklı mıyız?'' Konu vuslat olduğunda gözü kara bir savaşçıya dönüşür, yel değirmenlerine acımasızca kargı savururdu. Savaşa hazırdı ama silahsızdı. Hamit hasretten şartları düşünemeyecek kadar körleşmişti. Her birini numaralayarak gönderdiği mektupların 150.si de aynı nakaratla bitiyordu. ''Sensiz hayatım kuş uçmaz, kervan geçmez, kısır bir topraktan ibaret. Yokluğunla sonsuz ve yeşilliksiz bir sıtmalı bahçeyim. Gel, ne pahasına olursa olsun.'' Hamid'in tedbirsizliği sebebiyle İstanbul'a dönüşün imkanlarını düşünmek ve taşlarını döşemek yine Lucien'e kalıyordu. Michelle gitmesini istemiyordu. Ona rağmen gitmek ise eşinin maddi desteğinden mahrum kalmak demekti. O halde saraydan kaçan gelin nasıl eve dönecek, geldiğinde nasıl geçinecekti? Daha önceden vaat edilmiş birkaç işi yoklamasını istedi Hamid'den. Bunlar da sonuç vermeyince aile dostları Esat Bey'in evvelce teklif ettiği ama kendisinin karşılıksız diye reddettiği yardımı almaya karar verdi. O arada ailesini ziyarete Liège'e gitti. Annesiyle kucaklaştı, babasının mezarına gidip ağlayarak vedalaştı. Miras, vasiyet işleri için son evrakları tamamlayıp imzaları attı, artık dönmeye hazırdı. Yağmurlu bir sonbahar günü oradan Hamid'e şu satırları yazdı. ''Beni bir hastalık gibi avucunun içine alan o acayip gitme isteğiyle doluyorum yavaş yavaş. Nereye gideceğim? Bilmiyorum. Bir başka yere. Gitme isteği içinde olmadığım tek yer sizin yanınız. Evcil hayvanlara mahsus bir uysallıkla yerleşip kalabildiğim tek yer sizin yanınız. Ah kurtarın beni, kurtarın beni, yanınıza alın, kaçırın beni. Çocukluğumun, evimin, memleketimin hatıralarına kadar. Sizden uzakta titreyen küçücük bir şeyim ancak. O kadar.'' 155. Öbür gün doğum günüm. Madem ki sen yoksun, kimse, hiç kimse yok demektir. Ruhumun diğer yarısı sende. Çabuk gel, iade et, ruhun yarısıyla yaşanamaz. Hamit. 156. 1927 İstanbul, Venedik. 5 Şubat Hamit'in doğum günüydü. O yıl 75'ine bastı. Arkadaşları Şair-i Azam'ın 75. yılı için Galatasaray Lisesi'nde parlak bir tören düzenlediler. Halit Ziya, Sami Paşazade Sezai, Cenap Şehabettin gibi devrin ileri gelen kalem erbabının da katıldığı törende Hamid'in şiirleri okundu. Hakkında konuşmalar yapıldı, bundan böyle her sene bir tiyatro eserinin sahneye konması kararı alındı. Konferansa katılanlar, bu 75'lik çınarın yaşama azmine şapka çıkardılar. Kiminin gözünde her kayan yıldızı vaktinde terk edip yükselmekte olana sıçramayı başaran bir oportunistti o. Kendi ışığı yoktu. Ay gibi üzerine düşen ışığı zekice yansıtıyordu. Kimileri ise tersine, asıl her yükselen devrin ve o devrin yarattığı kadroların, ondaki şeytan tüyüne kapıldığı ve şöhretinden yararlanabilmek için ona yanaştığı inancındaydı. Şairin siyasi pozisyonu hakkındaki rivayet ve yorumlar muhtelif olsa da şahsi pozisyonu hakkında hemen herkes mutabıktı. O çevresindeki kadın varlığıyla hayat bulan, daha doğrusu ölümü yenme kudretini kadınların zerk ettiği yaşam coşkusundan alan bir erkekti. Ne kadar yaşlanırsa inadına daha genç yaşta kadınlarla birlikte oluyor, adeta onlardan hayat devşiriyordu. Belki de bu sayede yaşıtlarını birer birer toprağa verirken, o her yaş gününde biraz daha dinçleşerek sanki ölümsüzlüğe yürüyordu. 27. ayrımın sonu, sayfa 375, devam 28. ayrımda.